Yeni bir Türkiye'nin homeopatileri programıyla huzurlarınızdayız. Bugünkü konuğumuz Doktor Gamze Arpacı. Hoş geldin Gamze.
Hoş bulduk. Merhaba herkese.
Klasik sorumuzla başlayalım. Bir doktor olduğun halde ve insanları tedavi etmeyi zaten bildiğin halde neden homeopat olmaya karar verdin?
Aslında sanırım hayat beni buna hazırlamıştı. Ben bir doktor babanın kızıyım. Benim babam ortopedi uzmanı. Tabii cerrahlık başka bir şey klasik tıp için. Gerçekten düzeltilmesi gereken şeyleri ameliyatla düzelten çok önemli bir sistem cerrahlık. Ve çok inanıyorum doğru yapan insanların çok güzel sonuçlar doğurduğuna. Tabii ben bu büyüyle büyüdüm. Bu sihirle büyüdüm. Doktor olmayı hep istedim. Ama doktor olma yoluna girdikten sonra hep kafamda sorularım vardı. Bir ilacın yan etkisinin ondan beklediğim faydanın ötesine geçmesi mesela beni hep endişelendirirdi. Ya da bir hastayı iyileştirmekten bahsederken her defasında gördüğümde hastanın dozunu yükseltmeyi, kombinasyonlara gitmeyi, poliklinik hekim olarak çalıştığım dönemlerde hep şüpheyle ve korkuyla karşılardım. 99 senesinde Allah bana bir tane doğuştan tek böbrekli bir kız çocuğu verdi ve süreç o zaman başladı. Benim hikayem böyle başlıyor. Klasik tıp ilaçlarının hem etkilerinden istediğimi alamazken bir de sırça köşklerimizde doktorlar olarak aslında vücudun o mükemmel yapısında hiçbir şeyi yoktan var edemediğimizle de yüzleşince tabii ki bir tamamlayıcı tıp yöntemi araştırmaya başladık. Yani ilk başta aslında bu kızımızı büyütmek için başladı bu süreç, bu arayış süreci. Ve homeopatiyle karşılaştık. İlk öğretmeni Rita olanlardanım ben de. Sağ olsun Rita ile bu sistemle tanıştık. Fakat ben Rita ile birkaç ders aldıktan sonra şöyle bir noktaya geldim. Yani bir tane verdiğimiz ilaçla biz bir insanın hem bedenini, hem zihnini, hem de ruhsal yapısını değiştirecek bir şeyler yapmaya adaysak, biz bu eğitime böyle hafta sonu hobi kursları gibi bir muamele yapamayız. Ve ondan sonra bu işi daha da ciddiye alıp, bu eğitimleri sadece bir noktadan yürütülemeyeceğine karar verip, bu işin araştırmasına girdim. O dönemde Rita Vitulkas'a çok hayrandı ve Vitulkas da bizim komşumuzdu. Birazcık da onun öğrencisi olmanın merakıyla Vitulkas'ı araştırmaya başladım ve Vitulkas'ın akademisine gittim. Yunanistan'da aldım eğitimlerimi. O zaman zaten Vitulkas'ın online eğitim sistemi yoktu. Bizzat kendi öğrencisi olarak aldım ve tabii bambaşka bir dünya açıldı önümde. Gerçekten hiçbir zaman bir muayenehane açayım, deli deli hasta bakayım, işte insanlara şöyle yapayım, böyle yapayım gibi bir şeyle girmedim ben bu işe. Gerçekten çocuğumu herhangi bir ağrı kesici, ateş düşürücü, antibiyotik almadan ne kadar yetiştirebilirim? Ve onun olmayan böbreğini yerine koyamamakla beraber var olanı ne kadar koruyabilirim düşüncesiyle başladı bu yolculuk. Fakat benim hayalini kurduğum iyileştirme sanatının bu olduğunu fark ettim. Ve iş hobi olmaktan çıktı. Bir yaşam amacı haline geldi ve bu işle ilgili bulduğum, araştırdığım ve doğruluğuna inandığım insanların peşinden gittim. İşte kızım 99 doğumlu. Benim bu işlere girmem 2000-2001 desek, çünkü o henüz 1,5 yaşlarındaydı ben homeopatiyle tanıştığımda. O günden beri dünyanın herhalde normalde hayatta gitmeyeceğim yerlerine gittim homeopati için. 2 sene Hindistan'a gittim Parak Hastanesi'nde staj yapmaya. Letonya'ya ilk Liga Kongresi'ne katıldım. Arkasından şimdi Almanya'da Andres Day'nin kurslarını takip ediyorum. 4 senedir gittim ve mümkünse daha da gitmeyi düşünüyorum. Çünkü klasik homeopatlarla çalışan homeopatlara çok büyük hayranlığım var. Andre de bunlardan birisi. Bir sürü yere gittim. Dediğim gibi bu artık kızımı büyütmek için başvuracağım bir yardımcı metot olmaktan çıkıp bir yaşam amacı haline geldi.
Bizi dinleyenlere ek bilgi vermek istiyorum. Ben aslında Gamze'yi tanıyorum. Çünkü Türkiye'deki kongrelerde de birlikte bulunduk. Ve orada ben de Türkiye'deki homeopati alanında oldukça aktif işler yapıyoruz. Fakat bu röportajlar sayesinde ben bile zaten tanıdığım sandığım insanları aslında tanımadığımı görüyorum.
Evet,
öyle. Detaylar ortaya çıkıyor bu röportajlar sayesinde.
Doğru.
Böyle de bir güzelliği var. O yüzden ben bu vesileyle Türkiye'nin diğer homeopatlarının da bu röportajlarda konuk olmaya davet ediyorum ve sohbetimize devam ediyorum. Şimdi bir doktor olarak kızını iyileştirme arzusuyla ya da işte sağlığını koruma arzusuyla başladığı bir yolculukta az evvel anlattığın eğitimlerden de anladığım kadarıyla bunun çok ötesine, yani sağlığı korumanın çok ötesine taşıdın bilgini, becerini. Çünkü çok değerli homeopatlardan çok güzel eğitimler almışsın. Türkiye'de tanıdığım herkes bu kadar kapsamlı bir eğitim almayı başarabilmiş değil. Yani bu bayağı bir emek, zaman, para gerektiren bir çaba.
Para konusunda çok haklısın, evet.
Şimdi şunu sormak istiyorum. Peki bu kadar bilgiyi, beceriyi nasıl kullanıyorsun? Yani
şimdi şöyle, aslında bu eğitimlerin çok büyük bir kısmını Hahnemann'ın söylediği paragraflardan bir tanesine borçluyum. Bir kişiyi iyileştirirken, olayın ciddiyetiyle ilgili paragraflarından birisinde Hahnemann diyor ki, iyileştirirken seçilecek sanat, sanat uygulayıcısının becerisine ve donanımına göre seçilmelidir. Yani Hahnemann çok küçük bir icazet veriyor orada klasik tıbbın kullanılma alanlarına. Ve ben bu icazeti hep çok acil vakalar olarak aldım. Yani kalp krizi geçirenler, işte trafik kazası geçirmiş olanlar, yüksekten düşenler, bunlara anlık müdahalede klasik tıbbın hızlı müdahale metotlarını ve bazen de ilaçlarını kullanmayı bir icazet gibi aldım ve artık reçete yazamaz hale geldiğim için bu sisteme olan inancımdan ötürü poliklinik hekimliğini bıraktım ve ben 112'de çalışıyorum ambulans hekimi olarak. Dolayısıyla gerçekten ölümün kıyısındaki insanlarla çalışırken Hahnemann'ın verdiği bu icazeti kullandım bir parça. Çünkü ben de buna inanıyorum açıkçası. Yeteneklerimizi, donanımlarımızı kullanırken bunlarla ilgili deneyimlerimizi mutlaka göz önüne almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani 3 senelik bir homeopati eğitimini bitirdikten sonra ben homeopatım deyip çıkıp hasta kabul etmeyi mesela yapmadım. Bir tıp doktoru olmama rağmen hasta kabul etmek için 2-3 sene bekledim hatta. Bunun içerisinde bu kanserden falan bahsetmiyorum. Bayağı bildiğiniz alerjik rinit ya da hemoroid de dahil olmak üzere hasta almadım uzun bir süre. Fakat şöyle bir gerçekle yüz yüze geldim ki pratiğiniz olmadığında homeopati uygulayamıyorsunuz. Hata yapmanız gerekiyor bir parça. Ya da işin tabiatında var belki de hata, bilmiyorum. Ve pratik yapmadan, hasta tedavi etmeden homeopatiyi uyguluyorum da diyemiyorsunuz. Ama benim kendi yapısal özelliklerimden de gelen bir şey. Ben biraz her şeyi kolay kabullenemem. Her şeyi kolay, bir şeylerden kolay vazgeçemem. Bu süreci iki taraflı kullandım. Hem homeopatide daha fazla bilgi biriktirmek için hem de deneyime hazır olup olmadığımı kendimce sorgulayabilmek için. Sonra basit vakalarla başladım. Yani ilk hastam eşimdi, alerjik rinit. Tabii o iyi olunca bütün alerjik rinitli arkadaşları gelmeye başladı. Arkasından iş yerinden işte atıyorum hemoroid şikayetiyle birisi geldi. O iyileşince hemoroidli insanlar gelmeye başladı falan. Hani dönemsel olarak bazı şeylerin doktoru olduk. Homeopati uygulayıcılığı içerisinde. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor diyebilirim. Yani dikkat eksikliği sendromuyla ya da hiperaktivite sendromuyla gelen bir çocuk iyi olduktan sonra etrafındaki birkaç tane çocuk da gelebiliyor. Ya da ne bileyim kronik tonsilit öyküsüyle gelen bir çocuk annesi başkalarına anlattığında kronik tonsilit öyküsü olan, tekrarlayan tonsilitleri olan çocuklar gelebiliyor. Bunlar böyle oluyor açıkçası. Ama ben şunu söylemeyi çok isterim. Mesela André Sain'i bu kadar çok sevmemin bir diğer sebebi André Sain gerçekten organon üzerinden homeopatinin uygulanmasına önem veren bir hekim. Ve organonda bizim hep gözden kaçırdığımız yaşam tarzı paragrafları var. O yüzden ben homeopati uygularken hastalarıma sadece bir globuli verip ya da bir pozoloji uygulama reçeteyi eline verip göndermiyorum. Hastaların yaşam tarzları, uykusundan yeme içmesine kadar, aile ilişkilerine kadar her şeyle birebir ilgileniyorum. Böyle yapmayı seviyorum. Ve sonuçlar çok daha yüz güldürücü, çok daha uzun vadeli oluyor. Bu yüzden de homeopatiyi sadece homeopati olarak da yapmıyorum. Ve bu işin içerisinde çıkan bazı meraklarım oldu. Mesela 4 senedir psikodrama eğitimleri alıyorum. Yani insan zihnini anlamak çok enteresan bir şey bana göre çünkü. Geçen sene yardımcı koç olarak mezun oldum. Bu sene bir test çalışmasıyla inşallah önümüzdeki sınavlara yetişip bir psikodrama uygulayıcısı olmak üzere de eğitimime devam ediyorum. Yani insan zihni ve bedeni aslında çok korelasyonlu gidiyor. Karşınızdaki kişiyi alerjik rinit olarak görmemek zaten homeopatinin özünde var. bir tanıyla bir teşhise gitmiyorsunuz, çok net. Bununla beraber bazı şeyleri anlamaya çalışmak, yaşam tarzında, yani bir hastaya senin buna alerjin var, bunu bırak demekle kalmayıp, hasta, çünkü ben çok karşılaşıyorum. En basit örnek şu dönemde en çok karşılaştığım şeylerden birisi gluten problemleri. Ve gluten Türk halkının temel besin gıdası ekmeğin içerisinde var. Bir adama glutenle probleminiz var, bunu bırakmanız lazım demek çok anlamlı gelmiyor bana. Onun yerine neler koyabileceği konusunda da siz rehber olmak zorundasınız. Tabii bu beni fonksiyonel beslenmeye de götürdü. Bu sefer onların peşine düştüm, onları da araştırdım. Yani kendim için çıktığım bu yolculuk benle beraber, benimle birlikte yürümek isteyen herkesi etkiledi. Umuyorum ve diliyorum ki, hani doğam odur gerçekten, doğru ve hakkıyla yapabiliyorumdur yaptığım her şeyi. Şu ana kadar hastalarımdan, danışanlarımdan aldığım geri bildirimler çoklukla bu yönde. Bunun için de çok mutluyum, çok şükür. Ve bu şekilde devam etsin istiyorum. Yani insanların maalesef artık klasik tıbbın çok tıkandığı pek çok durum var. En basit örnek alerjik rinit dedik. Yani bahar alerjiniz var ve doktorlar size ilk önce diyor ki hani buna şu anda işte antihistaminikler dışında pek bir şey yapamıyoruz. Bununla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Benim en çok sevdiğim hasta grubu bunlar. Klasik tıbbın sizin için yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bununla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor dedikleri hastalarla çalışmayı çok seviyorum. Yapabilecek çok şey var çünkü. Buna çok büyük, yani yürekten de inanıyorum. Hayat içerisinde de görüyorum. O yüzden de insanlara yardım etmek, hele de böyle bir şey söylenmiş insanlara yardım etmek, benim için iki kere kazanç oluyor. Onların yüzündeki o ifade bence paha biçilmez bir şey.
Hem de bir doktor olarak doktorların şanını kurtarıyorsun tekrar.
Yani belki de bir taraftan. Öyle bir amacım yok insanlara yardım etmek dışında ama inşallah tabii. Yani ne yazık ki meslektaşlarımın çok arkasında durduğunu söyleyemeyeceğim. Çok üzgünüm bu konuda. Pek de tarafsız olamıyorum açıkçası. Yani hasta olmak ya da ihtiyaçlı olmak diyelim. Her zaman çok büyük hastalıklar da olması gerekmiyor. İhtiyaçlı olmak zaten yeterince bir insan için ağır bir durum. Bir de doktorun tafrasını çekmek, klasik tıbbın açmazlarıyla uğraşmak ve her geçen gün size ilaç diye verilen şeyin dozunun artırılması, kombinasyonların başlanması bence o kişi için zaten yeterince ağır. O yüzden neresinden hafifletebilirsek çok iyi oluyor diye düşünüyorum.
Demin ilginç bir konuya girdin. Orayı biraz açmak istiyorum. Dedim ki bir kişiyi sadece hastalığıyla, patolojisiyle görmem, yaşam tarzıyla, beslenmesiyle birlikte bir bütün olarak değerlendiriyorum. Biri tedavi olmak için sana başvurduğunda ona nasıl beslenme önerilerinde bulunuyorsun? Mesela işte gluten intoleransı gerçekten çok yaygın. Evet. Biri böyle bir, yani mesela işte besin alerjisi, gıda intolerans testi yaptırıyor musun? Doktorlar bu konuda fikir ayrılığı var. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Gıda intoleransı çıktığında o gıdaları yesin mi, yemesin mi? Veya bunları homeopatiyle düzeltip onu tekrar o gıdaları yiyebilir hale getirebiliyor musun? Biraz bu konulara bahseder misin?
Tabii. Şimdi çok hemen hemen her hastamda 3 aşağı 5 yukarı bir şeylere alerji dediğimiz, yani alerji tırnak içerisinde dediğimiz bir takım durumlar yaşanıyor. Yani bir takım gıdalara aslında toleransımız yok. Bu çok net. Ben de bunlardan bir tanesiyim gluten konusunda. Benim temel kriterim hastanın bulguları. Her zaman. İmkanları varsa, bir gıda intolerasyon testi yaptırma gibi imkanları varsa, güvenilir buldukları bir yere gitmeleri konusunda onları cesaretlendiriyorum aslında. Çünkü bir taraftan da homeopatinin kanıta dayalı bir şey haline gelmesini de istiyorum. Yani atıyorum bir hastanın gluten sorunuyla tedaviye başladığım zaman elimde bir test varsa ve hasta atıyorum 6 ay 1 sene içerisinde gluten yiyebilir hale geliyorsa ben bu testi tekrar sadece belli parametreler için, yani tutuyorlar atıyorum 30 kalem işi ölçüyorlar. Ama ben sonunda sadece gluteni ölçtürebilir misiniz diye rica ettiğimde bazıları yaptırabiliyor bunu. Mesela bunu dosyalamak istiyorum. Kayıt altına almak istiyorum. Bence bu da homeopati adına bir hizmet. Çünkü mesela ben bir tıp doktoru olarak vaka aradığım zaman internette çok fazla vakaya ulaşamıyorum. Şimdi yeni bir proje var. İnşallah o hayata geçerse hepimiz çok faydalanacağız bundan. Belki biliyorsunuzdur, Radar Opus Clificol diye bir çalışmanın içerisine girdi. Clificol dünya üzerindeki bütün klinik homeopatların yani klinik çalışması olan homeopatların kendilerinin uygun gördükleri vakaları bir arşivde toplamaları şeklinde olacak. Böyle olduğunda da yani başta tabii radar kullanıcıları, belki sonra bir takım altyapı çalışmalarıyla tüm homeopatlar bu rezervin içerisindeki ilaçlara ve hastalıklara ulaşabilir olacaklar. Mesela ben bir doktor olarak bu kadar fazla kayıt bulamıyorum. Bu tip kayıtlar da çok kişisel kalıyor açıkçası. Dolayısıyla en büyük sorunumuz, bir şeyi kanıtlamak istediğimizde ya da daha önceki vakalarla ilgili bir çalışma yapmak istediğimizde bu vakalara ve o hastalara ulaşamamamız. Onun için de hani bu tip hastalarda bazen bu şeyi kullanmaya çalışıyorum ama herkesin de ekonomik durumu bu kadar iyi olmuyor açıkçası söylemek gerekirse. Gıdalarla ilgili tedavilerimde benim en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi, kişinin alerjisi olan gıdayla ilgili bulguyu aldıktan sonra belli bir aralıkta, zaman aralığında kişinin bu gıdayla bağlantısını tamamen kesmeye çalışıyorum. Yani o da gene Hahnemann'ın söylediği bir şey. Hani yaranın içerisinde bıçak varken tedavi edemezsiniz. Çok net. Bununla bağlantıyı kestikten sonra tedavi ilerlediğinde, hastanın benim takip kriterlerinde önemsediğim bulguları gerilediğinde yavaş yavaş diyetine bunu ekliyorum. Ama hiçbir zaman eskisi kadar çok tüketmemesini de tembihliyorum. Çünkü aslında bu sorunun en önemlisi, gluten için konuşmam gerekirse, bu sorunun kişinin yaşam gücünden kaynaklı bir şey olmanın ötesinde artık buğdayın buğday olmamasından da kaynaklandığını görüyorum. Dolayısıyla kişinin yaşam standardını artırmak, yaşam gücünü yükseltmek ve onu sağlık seviyesine taşımak kadar ona zarar veren şeylerden de onu uzak tutmak da benim görevim bence. Bu yüzden de kişiye açıkçası evet, hani çok mecbur kaldığında bir arkadaş toplantısında, bir pazar kahvaltısında ailenle 3-5 dilim yiyebilirsin ama eski hayatına dönmemelisin çünkü buğday değil zaten gibi bir mesajı da mutlaka veriyorum. Ne kadar başarıyorum? Gene çok bireysel. Benim komando tabir ettiğim hastalarım var. Ne söylersem çok güzel uyuyorlar ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ama bir o kadar da yaşam tarzından da kolay kolay vazgeçemeyen insanlar var ki ben onlardan biriyim. Kimseyi de tenkit edecek durumda değilim açıkçası. Mesela ekmeği çok seviyorum. Gluten çok net problem yaratıyor bende. Ama hani eskiden kahvaltıda 5-6 dilim çok rahat yerken şimdi artık mümkünse kahvaltıyı çalışıyorum. Ama işte bir pazar kahvaltısı olsun, bir dost meclisi olsun, hani bir toplantı vesaire mutlaka yenmesi gerekiyor. Ortaya sıcacık bir bazlama gelmiş temsil misal. Yiyorsunuz tabii ki. Orada da hep sınırlarımı korumaya çalışıyorum. Ama çok ciddi yol kat ediliyor, buna emin olun. Ve tedavinin çok büyük bir kısmı bence bağırsak florasının düzenlenmesi. O yüzden kişilerin bağırsak floralarının düzenlenmesini de tedavinin içinde mutlaka ve mutlaka konuşuyorum.
Bunu nasıl yapıyorsun? Yani mesela eczanede satılan hazır probiyotiklerini öneriyorsun, evde turşu yapın, kefir yapın mı diyorsun?
Her ikisini de öneriyorum. Eğer çalışma şartları evde bu tip şeylerle uygulanmaya, bu tip şeyler hazırlamaya müsait değilse annenin ya da ev hanımının, o zaman zaten probiyotik ürünler, kapsül şeklindeki probiyotik ürünlerle başlıyorum tedaviye. Ama hep söylediğim şey, yani paraya kıyın, adam tutun size turşu yapsın dediğim çok insan var. Aynen öyle. Yani dışarıdan hazır turşuların sizin hiçbir şekilde probiyotik özelliği taşımadığını bilin. Ev turşusu olması gerekiyor. Gerçekten fermente olması gerekiyor diye fermentasyonu uzun uzun anlattığım. Lahana, işte bu Almanların meşhur sauerkraut dediği lahana turşularını vesairelerini herhalde anlatmadığım hiçbir hastam yoktur. Ya bunları çok önemsiyorum çünkü gerçekten bağırsak sağlığımız bizim şahsi sağlığımızla çok korelasyonlu gidiyor. İmmün sistemimiz kesinlikle bağırsak florasıyla çok bağlantılı. Yaşam gücümüz de tabii bunun üzerinden çalışıyor bence. Fiziksel beden adına konuşmamız gerekirse basit anlamda, derin anlamda zihinsel olarak bile bizi çok etkilediklerini biliyorum. Yani bir araştırma okudum, aklım yerinden oynadı. Yeni doğmuş fare yavruları konjenital olarak kedilerden korkuyorlar. Hiç karşılaşmamış bile olsalar. Kedi sesi, pati sesi, tüyü, kokusu vesaire farelerin kaçmasına neden oluyor. Fakat Toxoplasma gondii ile enfekte edilmiş fare yavruları araştırmada fark ediliyor ki kedilerden korkmuyorlar. Çünkü Toxoplasma gondii'nin ara konakçısı kedi, fareden kediye geçmesi gerekiyor ve kedinin insana geçmesi gerekiyor. Kedinin ara konakçı olması nedeniyle Toxoplasma gondii farenin beynine hükmediyor Ve diyor ki sen bu yaratıktan korkacak bir şey yok. Korkmamalısın. Ona doğru gitmelisin. Bütün yeni doğmuş fare yavruları kedi korkusu olmaksızın kedilere doğru gidiyorlar. Enfekte olmuş yavrular. Ve kediler tarafından yeniyorlar. Aynen öyle. Biz de şu anda bağırsaklarımızdaki faaliyet gösteren bakterilerin güdümleri altındayız. Yani katılımcılardan merakı olanlar varsa Candida'yı bir okusunlar. Candida nasıl bir mikroorganizma, nasıl bir yaşam tarzı var ve bir dönüp Türkiye'ye baksınlar. İddia ediyorum hepimiz Candida'lar tarafından yönetiliyoruz.
Şimdi başka bir konuya girmek istiyorum. Sen aslında biraz değindin. Katıldığım uluslararası toplantılarda ben de kendisiyle tanışma şerefine eriştim. Bir çok sayıda homeopatın severek kullandığı bir bilgisayar programı var, Synthesis diye. Sen de bu yazılımın Türkiye temsilcisisin. Bize biraz radardan bahseder misin? Nasıl bir yazılım? Homeopatlar neden bu yazılımı kullanıyorlar? Neden bu yazılımı kullanmak bir homeopatın işini kolaylaştırıyor ve vaka alımını daha kaliteli hale getiriyor? Bu konulara değinmek istiyorum şimdi de.
Tabii memnuniyetle. Synthesis, Dr. Frederick Schroyens'in edit ettiği yaklaşık 14-15 tane farklı homeopatın repertuarı çalışmasının bir kombinasyonudur. Dolayısıyla Synthesis'le çalıştığınız zaman aynı anda belki 15-16 tane repertuarımla aynı anda çalışırsınız. Frederick Schroyens bizzat da tanıştığını biliyorum. Özellikle bu son katıldığım Bruges Kongresi'nde sanıyorum Frederick'le tanışmış olmalısın. Çok bu konuda hassas ve kriterleri olan bir kişi. Çalışma prensibi çok yüksek bir kişi. O yüzden Synthesis'e giren ilaç denemeleri ya da klinik olumlamalar diyelim, yani verifikasyonlar son derece titiz bir çalışmayla seçiliyor. Metin teste girdikten sonra da gerçekten birçok homeopatın işini çok kolaylaştırıyor. Aynı anda bu kadar çok repertuarımla çalışmak tabii sizin etki alanınızı çok genişletiyor. Çok daha geniş bir spektrumda görebiliyorsunuz bütün ilaç denemelerini, vaka çalışmalarını. Siz de onlar vasıtasıyla çalışmış oluyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi Radar Opus son derece kapsamlı bir program ve çok büyük bir homeopatik literatür arşive sahip. Şimdi son çalışmalar, yani son update'te şöyle bir şey de eklendi. İsterseniz Radar Opus üzerinde siz rubriklere ekleme de yapabiliyorsunuz. Ben bunu senelerdir eski radarımla yapıyordum. Radar Opus'ta yoktu. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Çünkü dediğim gibi eğitimlere, yani işte vakti zamanında Faruk Master'la da tercümanı olarak çalıştım. İşte Hindistan'a gittim, pareklerle çalıştım. Hepsinin çok önemli, çok gerçekten kanıtlanmış bir takım remedi bilgileri var. Ve siz o rubriği açtığınızda bazen o rubrikte böyle bir şey göremiyorsunuz. Çünkü bu adamlar çok yoğun çalışan adamlar. Kitap yazma derdinde ya da bunu bir yerlere sokma derdinde değiller. Hasta tedavi etme derdindeler. Siz bunları kaçırabiliyorsunuz. Ya da bir kitap okuyorsunuz. Master'lar dediğimiz Hahnemann başta olmak üzere Clark, Lippe, Yar, aklıma şimdi gelmiyor daha Bonenhausen, Herring, kesinlikle Herring, Bonenhausen, bunların çalışmalarını okuduğunuzda orada vakada geçen bir ilacı eğer rubriğinde yoksa ben eklemek istiyorum mesela. Bunun birisi tarafından eklenmesini beklemek istemiyorum. Mesela Radar Opus'ta böyle bir şansınız var. Rubrikleri düzenleyebiliyorsunuz, ilaç ekleyebiliyorsunuz, yazar bilgisi ekleyebiliyorsunuz. Hiç bunları yapmadan literatürde bulduğunuz bir bilgiyi isterseniz repertorizasyon pencerenize ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla o ilacı yani o ilacı onaylayan bir şey daha koymuş olabiliyorsunuz repertorizasyonunuza. Bence bu çok değerli bir şey. İkincisi, yani bir diğer konu, çok güncellenen bir program Radar. Senede iki güncelleme alıyor ve bu güncellemelerde hem mesela Jeremy Sher, Radar'ın danışman hekimlerinden birisi ve Güney Afrika'da takip edenler bilirler. AIDS'le ilgili vesaire, bu kuş gribiyle ilgili, domuz gribiyle ilgili çok büyük çalışmalarda Jeremy Sher her zaman oradaydı. Ve çok ciddi klinik katkıları var, ilaç denemeleri var. Bunları mesela 6 ayda bir, senede bir mutlaka Radar'a ekliyorlar. Bunun dışında Faruk Master, Radar'ın danışman hekimlerinden birisi. Büyüklerden sayacak olursam Alphonse Goykens zamanında çok büyük katkıları oldu. Yani aklınıza gelebilecek şu anda homeopati dünyasında bildiğiniz hemen hemen bütün büyük isimlerin çalışmalarını radarda bulabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Radarla çalışmak bana ne kattı sorusuna gelecek olursam en önemli konulardan bir tanesi şu. Ben sabırlı biri değilim. Net. Ve ilk öğretmenim Rita son derece sabırlı bir kadındı ve bize senelerce sintezisle çalışmamızı tavsiye etti. Ben rubriği bir sefer aradım bulamadım, iki sefer aradım bulamadım, üçüncüyü denemedim. Attım kenara. Net. Hani çok itiraf.com diyecek olursak çok vakit kaybettim. Ama radarın içerisindeki arama motoruyla benim bulamadığım hiçbir rubrik olmadı. Şimdi çok hayıflanıyorum. Hani ilk defa hayatta bir kere öğretmenimin sözünü dinlemeseydim ve bir yazılım programı alsaydım kendime ilk önce ve hiç bunalmadan, of bulamıyorum işte gene yapamıyorum duygusuna hiç girmeden keşke daha fazla homeopatiyle o ilk aşk dönemlerinde daha çok hemhal olabilseydim gibi bir duygum var. O yüzden şimdi bana danışanlara, biz Klasik Homeopati Derneği'nin eğitmenlerinden de biriyim ben. Bizim öğrencilerimize, danışanlarıma ya da işte homeopatiyle ilgilenen insanlara hep şey diyorum. Eğer sabırlı birisi değilseniz, eğer kitaplarla uzun uzun hemhal olmayı sevmiyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden bir yazılım programını alın. Ve bu yazılım programıyla internette surf yapar gibi ilk önce homeopatinin içerisinden geçin. Çünkü öyle rubrikler var ki ben 10-11 senedir bu işin içerisindeyim aktif. Ben bile hala böyle okuduğumda vay anasına ya bu insanlar bu çalışmaları nasıl yapmışlar, bu ilaç denemelerinden bu bulgular nasıl çıkmış ve insanlar bunları nasıl dile getirmiş duygusunu hala yaşıyorum. Bu benim için inanılmaz bir deneyim. Hala öyle. Belki biraz da bu heyecan ayakta tutuyor hepimizi ama o yüzden homeopatik yazılımların, software yazılımların eğer bu işe gönül verdiyseniz ve bu işi bir şekilde yapacaksanız size bir kuantum sıçrama yaşattığını düşünüyorum. Türkçe yazılımlardan bir tanesini yani Türkçe yazılım yapan bir arkadaşla görüşmüştüm. Kendisi çok çok tatlı dille şöyle bir şey söyledi. Yani tabii ki radar bu işin Mercedes'i, radar Opus. Ama biz de Hacı Murat'la yola çıktık dedi. Hacı Murat'la yola çıktık dedi. Herhalde Murat 124'ü kastediyordu. Dedim ki emeğiniz boşa gitmesin. Dilerim inşallah büyüsün zamanla. Tabii ki öyle. Yani Radar Opus gerçekten bu işte çok çok yol kat etmiş ve çok çok fazla alanda homeopatiyle ilgisi olan herkesi çok aydınlatabilecek bir kaynak olduğunu düşünüyorum.
Şimdi homeopatlar için bu son konuştuklarımız çok yararlı oldu ama homeopat olmayanları kaybetmek üzereyiz diye düşünüyorum. O yüzden ondan sonra ufak tamam. Bir açıklama yapacağım. Tabii. Şimdi bu deminden beri bahsettiğimiz repertuar dediğimiz program, Latincesi işte repertuarium, Türkçesi belirsiz rehberi olan bir sistem. Bir homeopat teşhis koymak için, yani hastanın ihtiyaç duyduğu ilacı seçmek için anlaması, fark etmesi gereken belirtileri daha önce bir ilacı tanımak için homeopatların yapmak zorunda olduğu, zaten yapmak zorunda olduğu ilaç denemelerinde fark ediyor. Ve bu burada elde edilen sistematik bilgiler bizim iki tane ana kitabımıza işleniyor. Bu iki kitaptan bir tanesi ilaç rehberi yani Materia Medica, öteki de belirti rehberi yani repertuarı. İşte geçmişteki homeopatlar bu kitapları neredeyse kas tüyüyle lamba ışığında yazdılar ve bu kitapların bazı 4000 sayfa kalınlığında falan.
Aynen öyle.
Teknolojinin ilerlemesiyle buradaki bilgiler bilgisayarlara aktarıldı ve işte buradaki bilgilere ulaşmak Gamze Hanım'ın da söylediği gibi son derece hızlı, pratik ve kolay oldu. Hastanın konuştuklarını homeopatinin diline çevirmek ve çevirdikten sonra da analiz edip hastanın ihtiyaç duyduğu ilacı daha hızlı bir şekilde bulmak mümkün oldu. Şimdi bu vesileyle iki yere dağlanmak istiyorum. Önce Türk homeopatlara yani bu yazılımın potansiyel kullanıcılarına bir müjde verelim. Çok uzun zamandan beri Radar'ın Türkçe'ye çevrilmesi projesi devam ediyordu. Bize evet. Son durum hakkında bilgi verebilir misin amca?
Memnuniyetle. İzmir'deki Organon Homeopati Derneği sintezisin tercümesini üstlendi. Bu çok büyük bir işti. Gerçekten kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Yani Türk homeopati camiası için yapılabilecek belki en büyük işlerden biriydi sintezisin tercümesi. Ve 5 sene sürdü bu tercüme. Sağ olsunlar bitirdiler. Ben de programın kendi yazılımını tercüme ettim. Çok kısa bir süre içerisinde, bir zaman vermek istemiyorum çünkü radar kendi update'lerine ve güncellemelerine çok önem veren, Radar Opus çok önem veren bir program. Kendi güncelleme çalışmalarını etkilemeyecek şekilde Türkçe Radar Opus programını da hazırlığı içerisindeler. İnanıyorum ki oldukça kısa bir zaman içerisinde bizim de artık Türkçe bir, bu kadar donanımlı bir Türkçe homeopati programımız olacak ve Sintezis'in Türkçesi olacak. Burada yalnız küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Radar Opus kullanıcısı olan arkadaşlar bilirler. Radar Opus'u internete bağlı kullanıyorsanız, tabii %100 bir tercüme olmamakla beraber size fikir verecek kadar Google Translate hizmeti alabiliyorsunuz. Rubrikler konusunda da Ansiklopedi Homeopatika'nın bazı başlıkları içinde alabiliyorsunuz bunu. O yüzden hani tamamı Türkçe olan program çıkana kadar Radar Opus kullanıcısı olan arkadaşlar çok sıkıştıkları zaman internete bağlıyken Google Translate'ten rubriklerin Türkçelerini görebilirler. Aralık ayının ikinci haftası herhalde İstanbul'da bir Radar Opus eğitimi planlıyoruz. Gündür Hanım'la birlikte İstanbul'daki ekiple çalışacağız. Orada daha da detaylarını göstereceğim programın kullanımıyla ilgili. Tahmin ediyorum herkes daha da rahat çalışacak artık Radar Opus'larıyla.
Peki şimdi tekrar bizim podcastlarımızın esas kitlesi olan hasta kesimine yönelik bir Radar Opus sorusu sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki ben hastayım ve yani işte bir homeopata gidip iyileşmek istiyorum. Ama aynı zamanda da diyelim ki yani çocuklarımın sağlığını senin gibi çok düşünen, titizlenen bir anneyim veya babayım ve benim de homeopatiye merakım var. Ama öyle hani bir doktor gibi ya da bir homeopat olan kişi gibi 3 yıl, 5 yıl eğitim peşinde koşacak durumum yok. Kitap okuyorum, hafta sonu kurslarına gidiyorum. Homeopat dostlarımla sohbet ediyorum, kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Radarın bana faydası olur mu? Yani benim gibi birine faydası olur mu? Böyle birine faydası olur mu?
Evet, dediğim gibi Radar Opus'u aldığınızda, yani ne kadar erken alırsanız bu işin içerisine profesyonel olarak girmeden evvel aynı internette surf yapar gibi radarda surf yapabilirsiniz. Mesela Facebook'taki bir homeopati sayfasına üyeyseniz, dışarıdan birisi olarak söylüyorum. Orada herhangi bir karikatürde, herhangi bir film paylaşımında işte bunun remedisi ne diye biz birbirimize sorular sorarız. Oradaki durumdan mesela yola çıkarak, dün basit bir örnek sizinle paylaşmıştık. İşte kendisine korkunç makyajlar yapan bir kız. Hani buradaki fenomen ne olabilir? Bu kızın şiddete merakı olabilir, bu kızın kana sevgisi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Mesela kanla ilgili rubrikleri radarda arayabilirsiniz. Aynı internette surf yapar gibi. Çünkü bayağı bildiğiniz Google Search gibi kelimelerle arama motoru var bu programın. Onlara bakıp oradaki ilaçlar hakkında ufak ufak kendiniz için bir şeyler biriktirebilirsiniz. Yani merakınızı, ay çok enteresan, bak bu ilaçta böyle bir özellik varmış diyecek noktaya sizi taşıyabilir Radar Opus. Ya da bir ilaçla ilgili, atıyorum bir homeopata götürdüğünüz çocuğunuzu, size belladona verdi ateşi için. Bu belladona ne menen bir şeymiş diye merak ettiğinizde Radar Opus'un içerisindeki homeopatik ansiklopediler, yani homeopatik ansiklopedi dediğimiz homeopatik kütüphanenin içerisinde yüzlerce yayından belladona'yı okuyabilirsiniz mesela. Klinik çalışmalarına ayrı okuyabilirsiniz, ilaç bilgisine ayrı ulaşabilirsiniz. Ya bu tamamen sizin merakınızla ilgili bir şey. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz tabii ki.
Peki radarın biri telefonda kullanılan versiyonu var. Bu bilgisayardaki versiyonun birebir aynısı mı yoksa daha hafif bir versiyon mu?
Radarın telefonda kullanılan versiyonu Sintezis versiyonu. Yani sadece Sintezis kitabının telefon aparatını kullanıyorsunuz ve repertorizasyon işleminden faydalanıyorsunuz.
Onun yani Materia Medica mı yok?
Materia Medica yok. Materia Medica yok. Bir de radar programını bilgisayarda kullanan arkadaşlar biliyorlar. Repertorizasyon penceresi dediğimiz, seçtiğiniz bulguların hangi ilaçlara ne değerlikte karşılık geldiği pencereyi göremiyorsunuz Sintezis'in aplikasyonunda. Sadece oradaki aritmetik toplam sonuçlarını görebiliyorsunuz ilaç listesinde. Dolayısıyla o ekranı açıp benim hastamda işte geceliğin yatakta terleme var. Ben bu hasta için kaustikum seçeceğim. Kaustikum geceleri terliyor mu acaba? Buradan bir bakayım diye kontrol edemiyorsunuz. Sadece rubriğin içerisinde kaustikum olup olmadığına bakabiliyorsunuz gibi. Yani bu da gene biraz profesyonel bir şey oldu ama homeopati uygulayıcısı olan ya da derslerini alan arkadaşlar daha çok anlayacaklar beni. repertorizasyon penceresi yok aplikasyonda. Sadece repertorizasyonun yapılmış sonuçlarının aritmetik toplamlarını görebiliyorsunuz ilaçların
karşısında. Hangi ilacın daha fazla öne çıktığını görebiliyoruz.
Evet.
Neden daha fazla?
Puan olarak ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Analitik ayrımını yapamıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, hani çok seyahat etmek zorunda olan ya da çok fazla telefon aramalarına maruz olan bir homeopati uygulayıcısıysanız her an bilgisayarınızın başında olamıyorsunuz. O zaman bu program çok yardımcı oluyor tabii.
Şuraya bir açıkçada şöyle bir demo yaptı. Telefonuyla vaka alırken rubrikleri seçti. Analizi ayaküstü bilgisayarsız olarak telefonuyla yaptı. Sonra bulduğu analizi, yani elde ettiği analizi e-mail ile bilgisayarına yolladı. Sonra dönüp bilgisayarındaki radar otuzu çalıştırıp tam analizi gördü.
Tabii.
Değerlendirmesini yapıp ilaca karar verdi ve telefonu gidip hastasına söyledi.
Aynen öyle. Böyle bir özelliği de var. Aplikasyonu aldığınızda, bilgisayarınıza ulaştığınızda o repertorizasyonu bilgisayara atabiliyorsunuz ve repertorizasyon olarak da açıp inceleyip üzerinde daha uzun çalışabiliyorsunuz.
Peki ayrı ayrı mı satın almak gerekiyor, yoksa paketi alan hem telefonu hem bilgisayarı almış oluyor mu?
Telefon programının, telefon aplikasyonunun satışı kendi telefon şirketlerine ait. Yani eğer bir
iPhone'dan ya da Google Play'den alacağız yani.
Aynen öyle. iTunes'dan ya da Google Play'den alabiliyorsunuz. Programlar tamamen bilgisayar için, onları şirketten alıyoruz.
Tamam. Yani bilgisayara kuracaksak sana başvurup alıyoruz.
Evet.
Telefona kuracaksak seninle alakası yok. Direkt
hiç alakası yok. Direkt internette Google Play'e girerek ya da iTunes'a girerek aplikasyon olarak indiriyorsunuz. Ücretini ödeyip.
Anladım. Dolayısıyla tamamen bağımsız uygulamalar. Hangisi lazımsa
çok bağımsız.
Size lazımsa ikisini de alıyoruz. Anladım.
Evet. Aynen öyle.
Peki. Yani hem Türkiye'deki homeopatların kullanabilecekleri kaynaklar anlamında, hem de senin bireysel deneyimin ve homeopati yolculuğunun hakkında oldukça bilgilendik. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey varsa diye kapanışa geçerken bir kapanış sözü vermek istiyorum sana. Ve şöyle bir şey rica ediyorum. Hem homeopatiden yararlanmak isteyen hastaları için, hem de henüz homeopatiyle tanışmamış sağlık çalışanları için iki ayrı mesaj rica ediyorum senden.
Henüz homeopatiyle tanışmamış sağlık çalışanları için şöyle bir şey söyleyebilirim. Dilerim benim gibi mecbur kalarak hayatın sizi çaresiz kıldığını düşündüğünüz bir noktada tanışmazsınız. Çünkü bu deneyim o an için benim felaketim zannetmiştim. Ama hayat bence yaratıcı, çok çok insaflı. Sizin felaketiniz sandığınız bir şeyi aslında sizin hayatınızın en büyük hediyesiymiş gibi de yaşatabiliyor size. Ben böyle yaşayanlardanım çok şükür ki. Çünkü çocuğumdaki problem hayatla bağdaşamaz bir şey değildi, şükürler olsun. Ama çok sağlıklı bir kız çocuğu yetiştirdim. 18 yaşında hayallerinin peşinden koşan, son derece mutlu ve hayatla çok tatmin olmuş bir çocuk. Bu da beni çok mutlu ediyor. O yüzden hani dilerim sağlık çalışanları kötü bir deneyimle değil, meraklarıyla ve insana daha çok hizmet etmek gayesiyle bu işe girebilirler bir şekilde. Hayatlarında hiç homeopatik tedavi almamış insanları galiba bir de sormuştum.
Evet.
Klasik tıbbın dayatmalarından kurtulmak istiyorsanız, daha yumuşak, size daha çok anlayan bir hekimle konuşmak istiyorsanız, bence en kısa sürede bir homeopat edinmelisiniz. Ben daha bugün bunun konuşmasını eşimle yaptım. Bir göz muayenesine gitmem gerekiyordu gözlük kullandığım için. Ve yani benim normalde hastalarıma merhaba dediğim süre içerisinde adam benim muayenemi bitirmişti. Ve benimle ilgili en ufak bir fikri olduğunu zannetmiyorum. Hani benimle ilgili bir fikri olsun istiyor mu, hiç onu da zannetmiyorum, ama ben kendi adıma hastalarımla ilgili fikrim olmasından dolayı mutluyum. Ve bir hasta olarak da homeopatım olmasından da mutluyum. Yani bir homeopatım var ve sağlıkla ilgili bir sorun yaşarsam, ki çok şükür çok sık yaşadığım bir şey değil bu, homeopatımla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü beni dinlediğine eminim. Hı diyemeyeceği bir şey homeopati insanın uygulayıcısı olduğunuzda. Mutlaka duymanız, anlamanız gerekiyor karşınızdaki kişiyi. Bence bu da bir hastanın başına gelebilecek en güzel şey bir hekim olarak.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için.
Ben de çok teşekkür ederim. Forte each and every day.
to play away. Can't get you out of my mind. Why? I think about the boy all the time. Hey. East side to the west side, pushing fly rise, willows on surprise. She got tricks in the stairs, stacking up the cash, best when it comes to the gas. A perfect man, I wanna get in. Well, can I get down so I can like the way you work it?
No, take it easy, I'm gonna back it up.
Back it up, babe.
I like the way you work it.
You know, take it easy, I gotta back it up. Class and style, she knowledge by the mile. Yeah, baby, never act wild. Very low-key on the profile. Catching feelings is a no, but let me tell you how it goes. Herbs a word, earth spins a verb. Love is a curve, so drink what you earn. Rolling with the fanness, don't even know what the half is. You gotta pay to play, this was shorty.
Gotta back it up.